Ayrım 12. Yaratılış Gore Vidal. Sayfa 172. 4. Sart'ta 2 yıl kaldım. Kurmay subay olarak çalıştım. Ülkenin yukarılarına düzenlenen birçok sefere katıldım. Bir noktada kuzey şehri Bizans'ı ele geçirmeye çalıştık. Ancak bunda başarılı olamadık. Histaspes'in ölümünü öğrendiğimde Sart'taydım. Dara'nın mezarının inşasını yürütürken ölmüştü. Onun için yas tuttum. O tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Sart da Mardanyus'a ilk önce yeniden Pers ülkesine kattığı Kıbrıs'taki zaferini, sonra da büyük kralın kızı Artazostra ile evliliğini kutlamasında yardım ettim. Lais'e göre o güzel fakat doğuştan küp gibi sağır bir kızdı. Mardanyus'un ondan 4 oğlu olacaktı. Sus'a dönmeden kısa süre önce Histiaos büyük krala baş kaldırdı. Lais de Abdera'daki ailesini ziyaret etme zamanı olduğuna karar verdi. O ne zaman kaybolacağını, ne zaman yeniden ortaya çıkacağını iyi bilirdi. O sıra Lais onun ismini hatırlamakta zorluk çekiyordu. Sus'a evime geldiğimde İonya isyanı hakkında kimsenin bir şey duymak istememesi beni çok şaşırttı. O zamanlar hala masumdum. Sart'ın yanışı şok etkisi yapmış olmakla beraber saray efradı Yunanların kısa sürede cezalandırılacağından emindi. Bu arada herkesin zihni Babil tahtında hak iddia eden biriyle çok meşguldü. Bu eski taht üzerinde hak iddia eden birinin olmadığı zamanı hatırlamıyorum. Bugünlerde bile zaman zaman Babil kırsalından vahşi bir adam çıkıp Nebukadnezar'ın gerçek varisi olduğunu ileri sürer. Bu kadim kraliyet ailesinden geri kalanlar ve de büyük kralın kendisi için rahatsız edicidir. Babiller özellikle de çok fazla hurma şarabı içtiklerinde taşralılar doğuştan gelen tembelliklerine rağmen şiddet nöbetlerine tutulurlar. İsyanı bastırmaya gönderiliyorum dedi Xerxes. Çocukluğumuzun çoğunu üzerinde geçirdiğimiz talim alanındaydık. Çevremizde bizden sonraki kuşaktan Pers asilzadeleri okçuluk talimi yapıyordu. Şimdi ne kadar büyük olduğumuzu ve Mecusi hocalarından kurtulduğumuz için ne kadar rahatladığımızı düşündüğümüzü hatırlıyorum. Çok fazla destekleri var mı? Hayır, kralın gözcüsü birkaç günden fazla sürmeyeceğini söylüyor. Xerxes'in kaşları çatıldı. Onu hiç bu kadar hayal kırıklığına uğramış görmedim. Kısa süre sonra bunun nedenini buldum. Mardanyus gerçek bir zafer kazandı, değil mi? Kıbrıs yine bizim. Sarayda boşuna bir ömür tüketmiştim. İhtiraslı bir prense nasıl hitap edilebileceğini biliyordum. Fakat Mardanyus yalnız değildi. İşgal planı Artafrenes'e aitti. Sonra da amiral yardımcısına. Mardanyus ün kazandı. İşte tüm mesele bu. Bense burada hiçbir şey yapmadan oturuyorum. Evlendin. Sence bu bir şey değil mi? Xerxes yakınlarında Otanes'in kızı Amestris'le evlenmişti. Hayır, bunun hiç önemi yok. Kayınpederin dünyanın en zengin adamı, bu bir şey değil mi? Normalde Xerxes'in keyifli olması gerekirdi. Fakat şimdi değildi. Gerçekten de morali çok bozuktu. Hepiniz gerçek askerlersiniz. Diğerlerinden biraz daha az dedim. Onu güldürmek isteyerek, fakat o beni işitmiyordu. Fiilen bir harem asıyım dedi. Bir harem demirbaşı. Fakat sen de Babil'e gidiyorsun. Sadece güvenli olduğu için. Büyük kralın varisisin. Hayır, varis ben değilim. Hayretten ağzım açık kaldı. Bundan daha fazlasını da yapamadım. Bir değişiklik oldu dedi. Artabazenes mi? Xerxes başını salladı. Karya'da oldukça isim yaptı veya öyle olduğunu söylüyorlar. Babam sürekli ondan söz ediyor. Bu bir işaret mi sence? Büyük kral aslan tahtından Atina yok edilinceye kadar krallığın varisinin isminin karşılaştırılamayacağını ilan etti. Ya önce ölürse? Büyük kralın gücü her şeye yeter. Kendi seçtiği bir zamanda ölecektir. Xerxes babasına karşı duyduğu kırgınlıktan sadece bana bahsetti. Fakat o zamanlar ona bir ölçüde kardeşlerinden bile daha yakındım. Bir kere kraliyet ailesine mensup değildim. Ona karşı bir tehdit oluşturmuyordum. Kraliçe Atossa ne diyor? Ne demiyor ki? Xerxes gülümsemeyi başardı. Tamamı onun dairesine girip çıkan böyle bir mecusi, rahip ve cadılar alayını hiçbir yerde görmemişsindir. Dara da onun dairesine mi gidiyor? Hayır dedi. Cevap oldukça kısaydı. Fakat pek kesinde sayılmazdı. Atossa harem ağları vasıtasıyla imparatorluğun idaresinin çoğunu elinde bulundurduğundan Dara'yı çoğu zaman ihtiyatlı bir uzaklıkta etkilemeyi başarabilirdi. Onunla görüşeceğim dedi. Sen onunla konuşurken ben gitmiş Babil'i fethediyor olacağım. Xerxes şaka yapmaya çalışıyordu ama bunu başaramadı. Birden Cyrus oğlunu ölmeden önce Babil kralı yaptı dedi. Hiçbir yorum yapmadım. Daha doğrusu buna cesaret edemedim. Kısa mızraklarla talim yaparken Xerxes'e millet kuşatmasından ve Sart'ın yanışından söz ettim. Fakat o daha çok Mardanyus'un Artemisia ile yaşadığı aşk ilişkisiyle ilgileniyordu. Ona gıpta ediyorum dedi Xerxes. Gıpta ile değil, üzüntüyle. 5. Lais'in Abdera'yla, deniz yolculuğuyla ve saraydaki son olaylarla ilgili birçok şikayeti vardı. Oldukça şişmanlamıştı. Şu Trakya yemekleri dedi. Her şeyi domuz yağına daldırıyorlar. Yine de iyi biliyorsun. Babam olan, yani büyük babandan söz ediyorum. Onu hiç tanımadığın için üzgünüm. Onunla mükemmel anlaşıyorduk. Biliyorsun onu iyileştirmiştim. Ne şeref değil mi? Akrabalarımız şimdi gerçekten Yunan olmaktan çok Trakyalı. Ben gerçekten tilki kökünden şapkalar giyen kuzenlerimi gördüm. Sadece büyük babamın Abdera'daki mülklerinin dökümünü öğrenmekle kalmamış, henüz tanımadığım bir ailenin ruhsal portresini de dinlemiştim. Lais 3 yıl ayrı kalmamıza rağmen benim hakkımda bir daha hiç soru sormadı. Bu onun karakteristik özelliğiydi. Zaten beraber olduğumuzda benimle hiç ilgilenmezdi. Fakat yabancıların yanında ya da ben yokken sürekli olarak benim mistik güçlerimi ve dini coşkumu anlatır, ballandıra ballandıra. Ben olmasaydım Lais sarayda kendine yer bulamazdı. Lais'i ilgilendirmiyor olmam beni hiç mi hiç üzmüyordu. Onu çok iyi anlıyordum. Ayrıca her ne zaman kendini ileri sürse de bundan benim de faydalandığımı fark ettim. Sanki ortak tehlikelerin bir araya gelmeye ve güç birliği yapmaya zorladığı iki tesadüfi yolcuyduk. Bana gelince ben Lais'i her zaman eğlendirici buldum. Hayatında onun kadar kolay ve mantıklı yalan söyleyen birini henüz görmedim. Hayatımın saraylarda ve Yunanlarla geçtiğini söylememe ise gerek yok sanırım. Lais'e kraliçenin huzuruna çıkmak istediğimi fakat bu isteğimin şimdiye kadar kabul edilmediğini söyledim. Lais kraliçe tarafından kabul edilme saatini öne almak için olduğu anlaşılan bir dizi işaret yaptı. Lais sonraları Xerxes'in şüphelerini güçlendirdi. Artabazenes'in savaş alanında başarılı bir komutan olduğunu ispat etmesinden sonra Dara, tahtın varisinde muhtemel bir değişiklikten söz etmeye başlamıştı. Mardanyus'un Kıbrıs'ı fethetmesi de Gobires ailesinin şöhret hanesine yazıldı. Bu sırada kraliçe Atossa, haremin 3. dairesinin iç odalarına çekilmişti. Ne planlar yaptığını kimse bilmemesine rağmen Lais iyimserdi. Atossa oğlunun önünü açacak bir yol bulacaktır. Sarayda bulunan herkesten ve hatta dedi ve sanki gizlice dinleniyormuşuz gibi sesini kıstı. Dara'dan bile zeki. Tabii kimse bizi dinlemiyordu. Zira o kadar önemli değildik. Fakat neden Xerxes'in diğerleriyle aynı şansa sahip olmasına izin vermiyor? Çünkü Dara Atossa ve Xerxes ittifakından korkuyor. Dara Pers hükümdarı olabilir ama ülkeyi Atossa yönetiyor. Eğer Xerxes Karya düzlüklerinde veya bir başka yerdeki muzaffer bir ordunun başında ve Atossa da Sus'ta bulunuyorsa ve yıldızlar da belli bir kavuşum halindeyse ihanet mi? Neden olmasın? Böyle şeyler daha önce de olmuştur. Bunu Dara da biliyor. Xerxes'i sarayda tutmasının nedeni de bu. Yine aynı nedenle diğer oğulları ve yeğenlerinin her türlü zaferi kazanmasına izin veriyor. Fakat Atossa bu gidişi değiştirecek. Emin misin? Kesinlikle. Fakat bu kolay olmayacak. Hepimiz buna yardımcı olmalıyız. Sen de baş zercüş sıfatıyla meşru yerini alarak bunda rol oynayabilirsin. Amcan aptalın biri. Bir gün onun yerine geçebilirsin. Lais sonra benim tarikatın başı olduğum bir stratejinin taslağını çizdi. Ona Kibele'nin yılanlarından biri tarafından ısırılmayı yeğlediğimi söylemedim. Rahip olmak benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Fakat geleceğimin nerede bulunduğundan da emin değildim. Savaşa gerçekten hiç eğilim göstermemiştim. Ben her zaman iyi bir devlet şurası üyesi veya saray mabeyincisi olabilirdim. Ne yazık ki harem ağaları bu tür işleri bizden daha iyi yapmaktadır. Gönlümde sadece sevgili dostum Xerxes'e hizmet etmek ve çok uzak yerleri görmek arzusu vardı. Kederli Xerxes Babil'e gittikten bir hafta sonra kraliçe Atossa beni huzuruna kabul etti. Dairesinin kapıları her zaman olduğu gibi krallar gibi giyinmiş, heybetli harem ağaları tarafından tutulmuştu. Onu bu dairelerin birinde gördüğümde kendim her zaman kırmızı siyah halı üzerinde sürünen korkmuş bir çocuk olarak hatırlıyorum. Halı artık oldukça eskimişti. Ama Atossa sevdiği şeyleri veya insanı hiçbir zaman bir kenara atmazdı. Atossa hiç değişmemiş buldum. İyi ama beyaz emay kaplı bir maske nasıl değişebilirdi ki zaten? Yanında sağır ve dilsiz bir harem ağası vardı. Bu iyiye işaretti. Serbestçe konuşabilecektik. Tabureye oturmama izin verildi. Bu bir ayrıcalıktı tabii ki. Atos'a hemen konuya girdi. Gobiras'ın büyü yaptığından şüpheleniyorum. Sanırım Dara'ya büyü yapmışlar. Tabii ki benim de yapabileceğim şeyler var. Fakat büyüleri bozamam. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Dolayısıyla şimdi Bilge Tanrı'ya başvuruyorum. Bana mı? Evet, sana. Senin yerin ve göklerin diğer tanrılarından başka tek tanrı ile iletişim halinde olduğun söyleniyor. Şimdi Bilge Tanrı'ya yakarmanı istiyorum. Xerxes büyük kral olmalı. Elimden geleni yapacağım. Bu yeterli olmaz. Senin baş zerdüşt olmanı istiyorum. Yetki sahibi olmalısın. Onun için buradasın ya. Evet, senin Sus'a geri dönmeni ben emrettim. Büyük kralın adıyla tabii ki. Bunu bilmiyordum. Bilmemen de gerekiyordu. Kimseye söylemedim. Bana bu fikri veren Lais'e bile. Onu tanıdığımdan beri başka hiçbir şeyden bahsetmiyor. Her neyse, mecusilere yani bizimkilere gerekli talimatları verdim. Eğer büyülü sözleri söylersen amcam bir kenara çekilecek. Hepsi senden korkuyor. Hatta benden bile bir parça korkmaları mümkün. Atosa'nın dudakları çiğ mercan pembesi bir renk almıştı. Beyaz emay maskenin arkasında kısa bir gülümseyiş belirdi. Büyük kraldan korkuyorum. Dara seni seviyor. Baş zerdüş olmana itiraz etmeyecektir. Bunu aramızda tartıştık bile. Ayrıca büyük bir generali kaybetmeyeceğiz ya. Atosa'nın acımasızlığının önüne asla geçilemezdi. Ben görevimi yapıyorum. Senin vazifen burada, sarayda. Baş zerdüşt olarak kralın kulağı olacaksın. Zerdüşt'ü izliyormuş havası attığından seni dinlemek zorunda kalacak. Bu demektir ki onu düşmana karşı etkileyecek bir pozisyonda olacaksın. Gobiras adı mı? Gobiras'ın torunu Artabazenes ve oğlu Mardanyus da dahil hepsine karşı. Dara büyülenmiş durumda. Onu kontrol eden şeytan hangisiyse onu çıkarmalıyız. Atos'a ellerini bir kavuşturup bir açıyordu. Anahita'nın heykeli üzerinde zincirler ve garip gereçler olduğu dikkatimi çekti. Kraliçe açıkça göklere karşı katı bir kuşatma başlatıyordu. Şimdi bizzat Bilge Tanrı da sıkıştırılacaktı. Hayır demeye cesaret edemedim. Atos'a tehlikeli bir dost ve aynı zamanda ölümcül bir düşmandı. Ona amcama gideceğimi, onunla görüşeceğimi söyledim. Ne diyeceğini bilmiyorum. Baş olmayı sever dedim. Atos'a ellerini çırptı. Bir kapı açıldı ve baş zerdüş çıka geldi. Olması gerektiği gibi korkmuş görünüyordu. Bilge Tanrı'ya saygıdan ayakta duran kraliçenin önünde eğildi. Amcam sonra Zerdüşt'ün en ünlü ilahilerinden birini söylemeye koyuldu. Hangi ülkeye kaçayım? Adamların nereye çevrili? Ailemden ve kabilemden kovuldum. Zerdüşt bu şekilde peygamberlik görevinin başında Bilge Tanrı'ya yakarıyordu. Tanrıların açık ifadelerini peygamberin sorularına tercih eden Atosa'nın sabırsızlığına rağmen amcamın metne devam etmesine izin verdim. Sonra peygamberin kendisinin sevinçli vaatle, yüce kuralla, peygamberin kendi sözleriyle araya girdim. Kim bana sadık olursa ona kendimin de çok arzu ettiği esenlikli bir zihin vaat ediyorum. Fakat bize eziyet edenin payına da eziyet düşsün. Ey Bilge Tanrı, doğrulukla arzularını yerine getirmeye çalışıyorum. Bu irademin ve zihnimin de kararı. Amcamın bunları iyi algıladığını sanmıyorum. O peygamberin oğluydu, bense torunu. O ilk olarak gelirdi, bense sonra. Bu yeryüzünde var olan insanlardan sadece ikisi Bilge Tanrı'nın sesini işitmiştir. İlki Baktra'da sunağın başında öldürüldü. İkincisi ise benim. Acaba bir üçüncüsü olacak mı? İlahi bitirdiğimde Atos'a amcama döndü. Senden ne istendiğini biliyorsun dedi. Evet, evet dedi baş zerdüşt. Oldukça tedirgindi. Baktra'ya dönecek ve orada ateş sunağının hizmetini göreceğim. Ayrıca babamın gerçek sözlerini de yazıya dökmekle meşgul olacağım. Sığır derisi üzerine hem de en iyi deri üzerine yazacağım onları. Bu iş Zerdüşt'ün bize tam olarak öğrettiği gibi ne bir damla az ne de çok bağma içildiği bu güneşsiz yerde usulüne uygun bir kurban kesildikten sonra yapılacaktır. İyi dedi Atos'a. Sesi amcamın mırıldanma arzusunu yarıda kesti. Ona derhal gerekli işlemlerin yapılmasını söyledi. Hangi ayinler gerekiyorsa burada yani Sus'taki ateş sunağında yapılacak dedi. Ve sonra baş zerdüşt huzurdan çekildi. Büyük kralı çember içine alacağız dedi Atos'a. Fakat Atos'a'nın dairesinin duvarlarında her zaman kulak misafirleri olduğundan aslında bizi çembere alan Dara'ydı. Tarikatın başı olarak görevlendirilmemin bir gün öncesi büyük kralın huzuruna çağrıldım. Korkmuştum. Onun huzuruna çağrılan herkes bu duyguya kapılır. Acaba idam mı edilecektim? Organlarımdan biri mi kesilecekti? Yoksa zindana mı atılacaktım? Yoksa daha da kötüsü altın kraliyet zincirleriyle duvara mı asılacaktım? Alkmaion Sarayı çoğu zaman hoş olmayan sürprizlerle dolu bir yerdir. Rahip giysileri giydim. Bu Lais'in fikriydi. Dara, Zerdüşt'e varisine saygı duymalıdır demişti. Fakat Lais de tedirgindi. Sessizce Atosa'yı lanetledi. Fakat dudaklarını okuyabiliyordum. Bunak, kibirli ve tehlikeli. Yaşlı kraliçe hiçbir şekilde bunak sayılmasa da dikkatsizdi. Konuşmamız Dara'ya ulaştırılmıştı bile. 6. Büyük kral beni çalıştığı odada kabul etti. Bu oda hala sağlığındaki gibi korunmaktadır. Oda kare şeklindeydi ve yüksek bir tavanı vardı. Odadaki tek eşya son mermerden bir masa ve buna uymayan yüksek ayaklı tahta bir tabureydi. Dara odada dolaşmadığı zamanlar bu tabureye ilişir ve masanın yanında bağdaş kurarak oturan katiplere bir şeyler yazdırırdı. Diğer zamanlarda da katipler kendisine satraplardan, gözcülerden, meclis üyelerinden, büyük elçilerden gelen mektupları okurdu. Sadece Dara'nın okuyabildiği bu belgeler söz dizimi basitleştirilmiş özel bir dilde yazılıyordu. Genelde bu yazı sanatı ağırlıklı olarak onun gözüne uygun yazmaktan ibaretti. Fakat dediğim gibi onun arası rakamlarla iyiydi. Dikkate değer biçimde parmaklarını kullanmadan toplama, çıkarma ve bölme işlemlerini kafadan yapabiliyordu. Cyrus devrinden kalma baş mabeyinci tarafından takdim edildim. Büyük krala baş eğerken iki katip yılan kadar hızlı bir biçimde sürünerek beni geçtiler. Özel bir konuşma yapacaktık anlaşılan. Kalp atışlarım kulaklarımda o kadar büyük bir ses yapıyordu ki Dara'nın emrini duymadım bile. Doğrul Cyrus Spitama. Bayılma hissiyle doğruldum. Gözlerim saygıyla başka tarafa çevrili olmasına rağmen Dara'nın Sart'ta geçirdiğim yıllar esnasında epey yaşlandığını fark ettim. O gün saçlarını uygun tarzda düzeltme zahmetine katlanmadığından başına taktığı ve payesinin tek göstergesi olan mavi beyaz sargının altından kır bukleleri görünüyordu. Kır sakalı karmakarışıktı. Dara gözlerini bana dikti ve uzun uzun baktı. Sağ bacağım istemsiz olarak hareket etmeye başladı. Rahip giysilerimin içimdeki gerçek korkunun dışa vurumunu gizleyeceğini umuyordum. Sart'ta bize yeterince iyi hizmette bulundun dedi Dara kaba biçimde. Bu sözde övgü acaba uğursuz bir fakatın ön sözü müydü? Bütün varlığımla büyük krala hizmete hazırım. Işığınız. Evet evet dedi Dara törensel cevabımı yarıda keserek. Mısır satraplığından gelen bir yığın papirüs tomarını bir kenara itti. Hieroglifleri tanıyordum. Sonra ikinci bir evrak yığınını karıştırmaya başladı. Sonunda üzerinde pek kullanışlı olmasa da süslü bir yazı biçimi olan altın varakla yazılı bir mesaj bulunan kırmızı ipekten dörtgen bir kumaş çıkardı. Bu dilin nece olduğunu söyleyemiyordum. Yunanca'da, Persçe'de olmadığı kesindi. Dara beni aydınlattı. Bu Hindistan'dan geliyor. İsmini hiç işitmediğim bir ülkenin kralından. Bizimle ticaret yapmak istiyormuş. Hindistan'a geri dönmeyi hep istemişimdir. Doğu bizim geleneğimizin yattığı yer. Bunu hep söylemişimdir. Batı'da elde etmeye değer hiçbir şey yok. Sonra aynı ses tonuyla devam etti. Karar verdim sen baş Zerdüşt olmayacaksın. Evet yeryüzünün hakimi. Rahatladığından pek emin değilim dedi Dara gülümseyerek. Ben birden rahatladım. Tek arzum daima büyük krala hizmet etmek olmuştur dedim. İkisi de aynı şey değil mi? İkisi sadece çakışabilir efendim dedim. Öyle görünüyordu ki o gün idam günüm değildi. Histaspes olsaydı sana itiraz ederdi dedi. Sonra şaşkın bakışlarım arasında dağlı bir savaşçı gibi güldü. Tek başınayken o kibar saray öksürüğüne hiç başvurmazdı. Babam senin hakkında iyi şeyler düşünüyordu. Senin baş Zerdüşt olmanı istiyordu. Kraliçe de öyle. Yeniden heyecanlandım. Dara, Atosa ve benim aramda konuşulan her sözcüğü biliyordu. Büyük kral amaçsızca kırmızı ipek kumaş üzerindeki harflere dokundu. Fakat ben başka bir karar aldım. Yeteneklerim buna uygun değil. Bu tanrıların tanrısı bilge tanrı için olduğu kadar benim için de açık bir gerçek olmuştur her zaman. Dara sözlerine ara verdi. Sanki benim kendisini dine saygısızlıkla suçlamamı bekliyordu. Sizin için açık olan şeyi biliyorum efendim dedim. Yapabileceğim en iyi şey buydu. Haddini biliyorsun bu güzel bir şey. Neden böyle değildi? Eğer kendisiyle benimle konuştuğu gibi konuşsaydı Cyrus Zerdüşt'ün kafasını kestirirdi. Fakat ben hoşgörülüyüm. Dara'nın savaşçı parmakları kırmızı ipekten parlak bir kumaş parçasıyla oynuyordu. Dini meselelerde tabii diye ekledi. Fakat diğer meselelerde dedi ve durakladı. Benimle ne kadar açık konuşabileceğini kararlaştırmaya çalıştığını fark edebiliyordum. Son olarak Dara'nın bana karşı olabilecek kadar açık olduğunu sanıyorum. Ne de olsa mutlak gücün sırrı mutlak gizliliktir. Kral her şeyi bilen tek kişi olmalıdır. Önemsiz bilgileri başkalarıyla paylaşabilir. Ancak manzaranın bütününü sadece o görmelidir. O tek başına altın kartaldır. Yunan savaşından memnun değilim. İstasyus savaşı durdurabileceğini düşünüyor. Ancak ben bunu yapabileceğinden kuşkuluyum. Öyle görünüyor ki Atina'yı yerle bir etmeden savaş bitmeyecek. Bu da uzun zaman ve çok para gerektiren bir iş. Sonuçta imparatorluğuma şu pis zeytinlerden başka bir şey yetişmeyen batı kıtasında birkaç taşlı toprak parçasından başka hiçbir şey katılmayacak. Dara'da tüm diğer Persler gibi zeytinden nefret ederdi. Batı dünyamız sadece zeytinde büyüyenlerle geliştirilmiş zeytin türlerine sahip olan insanlar arasında ikiye ayrılmıştır. Hayatım bu son yıllarında güneşin doğduğu doğuya doğru ilerlemeyi ümit etmiştim. Bilirsin güneş bilge tanrının sembolüdür diye ekledi Dara bana gülümseyerek. Kendi kaderinden başkasına inansaydı şaşırırdım. Sonra devam etti. Yunan savaşları bir ya da iki yılımızı alacak. Bu süre içerisinde iyi olacağıma inanıyorum. Büyük kral çok yaşasın diye haykırdım geleneksel bir biçimde. Öyle ümit ediyorum dedi Dara. Özel hayatında hiç de resmi değildi. Aslını sorarsanız onunla baş başa kaldığımızda daha çok iki sarraf ya da pazar yerindeki müşterileri soyma yollarını araştıran kervan tüccarları gibiydik. Hesap işlerinden anlar mısın diye sordu. Evet efendim diye cevap verdim. Peki yabancı dilleri hızlı öğrenebilir misin? Sanırım efendim dedim. Biraz Lidya dili öğrenmiştim. Lidya dilini boş ver. Cyrus Spitama. Benim paraya ihtiyacım var. Çok para lazım bana. Yunan savaşları için mi? Affedilemez olanı yapmış, doğrudan bir soru sorulmadan onun sözünü kesmiştim. Ancak Dara benimle resmi bir konuşma yapmaktan oldukça memnun gözüküyordu. Evet, Yunan savaşları için. Persepolis'te yaptığım iş için ve de kuzey sınırlarının savunması için kölelerimden aldığım haraçları artırabilirim. Ancak İonya isyanda ve Karya'da karmaşa içindeyken ve ayrıca Babil'de tahtıma göz diken bir sahtekar ortaya çıkmışken vergileri artırmak hiç de akıllıca olmaz. Evet çok param olmalı dedi ve sustu. Bir şekilde beni yanına neden çağırdığını tahmin etmiş olmalıyım. Hindistan'a gitmemi mi istiyorsunuz efendim diye sordum. Evet. Ticaret bağlantıları yapmamı. Evet. Hint devletlerinin yapısını araştırmamı. Evet. Ve bütün Hindistan'ı Pers İmparatorluğu'na katmayı istiyorsunuz değil mi? Tamamıyla öyle. Bundan daha büyük bir görev düşünemiyorum efendim. Güzel dedi ve mesajın yazıldığı kırmızı ipek kumaşı eline aldı. Bu insanlar Pers ülkesiyle ticaret yapmak istiyor. Bize ne teklif ediyorlar efendim? Demir dedi Dara bana kocaman haşarı bir gülümseyiş atarak. Bana söylenenlere göre bu ülke demirle doluymuş. Buna göre Hindistan'ın bütünü de demirle kaplı. Bu madenleri ele geçiren bir servet elde edebilir. Dara daha çok ticari bir ortaklık kurmayı düşünen genç tüccarlara benziyordu. Benden ticari bir anlaşma yapmamı mı istiyorsunuz? Bir değil, binlerce anlaşma. Ziyaret ettiğin her ülkenin gelir kaynakları ile ilgili ayrıntılı raporlar istiyorum. Yolların durumu, vergilendirme metotları, ticareti parayla mı yoksa takas usulüyle mi yaptıklarını bilmek istiyorum. Orduların nasıl beslediklerini ve ulaşımını ne şekilde sağladıklarını araştır. Hangi tahıl ürünlerini yetiştirdiklerini ve yılda kaç ürün aldıklarını tespit et. Tanrılarına da özellikle dikkat et. Halk arasında rağbetli olan dinleri desteklemek benim en önemli politikam biliyorsun. O yerinin tanrısına saygı gösterdiğinde rahip sınıfı senin tarafında yer alacaktır. Unutma. Rahip sınıfını kendi tarafına çektiğinde düzeni sağlamak için çok fazla askere ihtiyacın olmayacaktır. Bu bizim için hayati önem taşır. Biz Persler sayıca çok azız. Dünya ise çok geniş. Cyrus ve Kambises gibi ben de Pers olmayanları rahipleri yoluyla yönetiyorum. Bu bana en fazla faydalı olabileceğin nokta. Dara adeta bir suikastçı haline büründü ve sesini iyice alçalttı. Hintlilerin belli bir kesiminin Zerdüşt'e bir hayli saygı duyduğunu işittim. Dolayısıyla sadece elçim değil bir din adamı olacaksın. Bir din adamı olarak bilge tanrının tek olduğunu ilan edeceğim. Ayrıca Hintlilerin tapındıkları şeytanlara da hücum etmek zorunda kalacağım. Böyle bir şey kesinlikle yapmayacaksın dedi Dara. Birden sertleşmişti. Onların tanrılarıyla bizimki arasında benzerlikler bulacak ve onlara meydan okumayacaksın. Gün gelecek Hindistan'ı yönetmek zorunda kalacağım. Din adamlarına ihtiyacım olacak. Bu nedenle onları büyülemelisin. Kendine çekmelisin. Bu bir Atossa sözcüğüydü. Başımı eğdim. Emirleriniz bütünüyle yerine getirilecektir efendim dedim. Dara yüksek sesle bağırarak yüzükle dolu elini masaya vurdu. Birden kapının ağzında saray mabeyincisi belirdi. Yanında iki de adam vardı. Biri Hintli bir harem ağası, diğeri ise Halikarnas'la karşılaştım. Denizci Skylax'tı. Büyük kral Skylax'a eşitiymişim gibi davranıyor, korkuyla titreyip duran harem ağasını ise görmezden geliyordu. Dara Skylax'ın elindeki büyük deri keseye işaret etti. Onu getirdin ha? Güzel. Kendiminkini alayım dedi. Dara, Kambises'in geyik avını tasvir eden bir duvar halısını kenara itti. Gariptir, sarayların hiçbirinde Dara'nın resminin bulunduğu bir duvar halısı hatırlamıyorum. Fakat Kambises her yerdeydi. Bildiğim kadarıyla Cyrus'un Sus'ta tek bir duvar halısı üzerinde resmi vardı. Kraliçenin odasında bu henüz güvelenmemiş kaba bir işti. Duvar örtüsünün arkasında içinde tüccarların para koyduğu türden tahta bir kutu bulunan derin bir oyuk vardı. Dara kapağı açtı ve bir süre yokladı. Sonra küçük bir bakır plaka çıkardı. Bu arada Skylax da deri keseden benzer bir plaka çıkardı. Daha önce gerçek bir harita görmemiştim. Aslında gördüğüm tek harita. Babil'deki yeni sarayın duvarını kaplayan garip haritaydı. Az bulunan taşlara Babil'in, Anadolu'nun ve Mısır'ın şehirleri ve limanları sanki Nebukadnezar zamandaki gibi tasvir edilmişti. Babiller iyi matematikçi olduğundan ölçüler gerçeğe yakın sayılır. Dara Hindistan haritasını oluşturan iki bakır plakayı masanın üzerinde yan yana koydu. Sonra Skylax'ın haritasıyla kendisinki arasındaki farkları işaret etmeye başladı. Çizdiğin haritada yalnızca Indus Nehri aynı. Dara Baktır'ın doğusundaki dağlardan Hint denizine açılan karmaşık bir deltaya akan uzun nehri işaret etti. Skylax haritasının en yeni çizim olduğunu söyledi. Fakat her iki haritaya da güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Dara kırmızı ipek kumaşı birden yere attı. Hintli harem ağasının yazılanları okumasını istedi. Bu mesaj kimden, nereden geliyor diye sordu. Sonra Skylax'a döndü. Hindistan'ın gerçekten ne kadarını gördün? Nehri efendim, Delta'nın bazı bölgelerini ve kuzeydeki Teksila şehrini. Bu şehir bana ait değil mi? Evet kralım, Indus'un doğusuna kadar tüm vadi artık 20. satraplığınız. Sınır buralarda bir yerde. Skylax harita üzerinde bir noktaya dokundu. Doğuya doğru 5 nehir ülkesi bulunuyor. Hintliler ne diyordu bu bölüme? Skylax mesajı okumakla meşgul harem ağasına baktı. Pencap amiralim. Pencap o zaman kuzeyde Gandra krallığı var. Benim krallığım. Kral size haraç ödüyor efendim dedi Skylax incelikle. Sonra Indus nehrinin kıvrımlarını kuzeyden güneye kadar izledi. Yüksek dağlardan deltaya ulaşmak 13 ayımı aldı. Fakat sonunda bütün hepsi sizin. Altın tozu halinde ödenen 350 talentlik yıllık harcı saymazsak dedi Dara ve dudaklarını açıkça şapırdattı. Bu bizim mahrum olduğumuz bir kabalıktı. Bu Mısır'da dahil satraplıklarımdan gelen en büyük yıllık haraç. Bundan ne sonuç çıkar düşünün bir kere. Dara'nın geniş elleri bakır plaka üzerinde soldan sağa batıdan doğuya gitti geldi. Sonra kaşlarını çattı. Fakat işe bakın ki haritam bana isimlerini okuyamadığım iki nehir ve üç şehir gösteriyor. Ayrıca şu şekle bakın. Hindistan'ın bir disk gibi yuvarlak. Senin ülken bir yarımada. Şu en uca bir bak bakalım. Deniz görebiliyor musun? Yoksa dünyanın en uç noktasından boşluğa mı düşüyoruz orada? Bir başka deniz var efendim. Ayrıca yüksek dağlar, ormanlar ve de söylenenlere göre büyük bir imparatorluk var. Katay değil mi? Evet, bu ismi işittim. Fakat nerede olduğunu bilmiyorum. Cyrus'un hükümdarlığı zamanında Katay'dan bir elçilik heyeti gelmişti. Bize ipek ve yeşim taşı getirmişlerdi. Biliyorum, biliyorum. Kayıt defterine baktım. Onlarla ticaret yapmak istiyorum. Fakat çevresi bilinmeyen bir ülkeyle ticari ilişkiye girmek zordur. Ey Skylax, ineklerin hayalini kuruyorum. Onları istiyorum. Dara gülüyordu. Skylax da gülümsedi ama gülmeye cesaret edemedi. Ben şaşırmış kalmıştım. İneklere yapılan bu göndermenin ne anlama geldiğiyle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Sonrasına gelince bu ifadeyi Hindistan'la binlerce kez işittim. İnek, Asur, Yunanistan ve Hindistan'la birlikte Pers ülkesini de fetheden Ari kabiller için zenginlik ölçüsüydü. Zenginliği artık ineklerle ölçmesek de uzun yıllar önce ölmüş bu inek hırsızlarının oldukça uygarlaşmış Hintli torunları zengin olmak istediklerini belirttiğinde hala ineklerin hayalini kuruyorum der. Dara gerçek bir Ari kabile şefi olarak hep bu ineklerin hayalini kurdu. Bu ifade Alkmayonlar ve Hintliler tarafından yaygın biçimde kullanılsa da geri kalanımız için bilindik değildi. Evet Skylax dedi Dara. Daha çok ineğimizin olması zamanı geldi. Öyle görünüyor ki inek ağılına ziyarette bulunmamız istenmekte. Neresiydi o yer? Dara harem ağasına doğru baktı. Magadha, yüce kral. Mektup oranın kralı Bimbisadara'dan geliyor. Size Rajakhira'daki başkentinden selamlarını iletiyor. Ne kadar değişik isimleri var. Yunanlarınkinden de kötü. Peki Skylax, Magadha nerede? Benim haritamda görünmüyor. Skylax haritanın kuzeybatı ucundan güneydoğu ucuna uzanan uzun bir nehre işaret etti. Bu Ganj nehridir efendim. Magadha krallığı şurada, nehrin güney tarafında. Rajagrihan'ın buralarda olmalı. Bunlardan hiçbiri açıkça işaretlenmemiş. Hindistan'ın bütününe ait güzel bir harita istiyorum, Cyrus Sipitama. Emredersiniz efendim. Maceranın düşüncesi bile beni heyecanlandırmıştı. Hindistan'ın genişliği de beni şaşkına çevirmişti. Bir nehir boyunca aşağı inmek bile 13 ay alıyordu. Bu Hintli başka ne söylüyor? Büyük babasıyla Büyük Kral Cyrus'un birbirlerine elçiler gönderdiğini, kendisinin Gandhara krallığıyla yakın ilişki içerisinde bulunduğunu söylüyor. Bu benim krallığım. Evet Büyük Kral. Fakat bu her neyse benim egemenliğimi kabul etmiyor mu? Bunun bütün dünya kabul ediyor. Harem ağası artık kontrol edilemez biçimde titriyordu. Fakat o etmiyor. Bu nedenle yapacak çok işimiz var. Bizimle ticaret mi yapmak istiyor? Evet Büyük Kral, demirden söz ediyor. Hint meşesi, pamuk, yakut ve maymunlardan da. Bir insanın isteyebileceği her şey diye haykırdı Dara. Haritaya parmağın ucuyla vurarak küçük bir gongunki gibi ses çıktı. Sonra kırmızı ipek kumaşı harem ağasından aldı ve onu yüzüne yaklaştırdı. Dara hayatının bu son dönemlerinde son derece dar görüşlüydü. Altın harflerden birini dikkatlice kırmızı ipek kumaştan ayırdı. Sonra parçayı ağzına attı ve adeta bir mücevherci gibi ısırdı. Altın diye haykırdı mutlu mutlu. Üstelik birinci kalite. Dara altını yere fırlattı ve harem ağasına neşeli bir tekme attı. Bu sarı Bimba'ya bir mektup yazacaksın. Ona Alkmaion, dünya hakim büyük kralın kölesine sevgiyle baktığını ve ona elçi olarak kendisine çok yakın Ari peygamber Zerdüşt'ün torunu Cyrus Sipitama'yı gönderme teveccühünde bulunduğunu söyle. Ari sözcüğünü ve bizlerin aslında coğrafi koşullarla ayrılmış aynı ırktan olduğumuzu vurgula. Bu ayrılığı katlanılmaz bulduğumu. Yok hayır, bunu mektuba yazma. Onu endişeye sevk etmek istemiyoruz. Ona altın paralar karşılığında eğer para kullanmıyorlarsa mal karşılığı demir almak istediğimizi yaz. Ambarlarımızın onlara neler sunabileceğini listesini çıkar. Sen Hintlisin. Nelerden hoşlandıklarını bilirsin. Neredensin sen? Kosala'dan büyük kral. Ari krallıkların en eskisi ve görkemlisidir. Ganj'ın kuzey tarafında kalır. Yöneticiniz kim? Ona gerçekten kral diyemem. Bu yeryüzünde sadece bir kral var. Eğer hala hayattaysa efendim, kız kardeşi Magadalı Bimbisara'nın baş kraliçesi ve annesi olan Pasenadi'dir. Kutsal ve iyi bir adamdır o. Ayrıntıları bırak, onları elçime anlatırsın. Dara bana gülümsedi. İneklerin hayali onu gençleştirmişti. Dağınık kır saçları neredeyse sarışın görünüyor ve mavi gözleri parıldıyordu. Hazırlıklarına başla Cyrus Sipitama. Sen de ona orada hangi dil konuşuluyorsa onu öğret. Elçimle beraber yolculuk edeceksin. Dara harem ağasına hoşça kal tekmesi attı. Yöneticinize de benzer bir mektup yaz. Elçime anlat ve diğer bilgileri de ekle. Harem ağası huzurdan çekildiğinde Dara ve Skylax yolculuğumu planlamaya başladılar. Bactria'ya giden posta yolunu izleyeceksin. Bu senin için iyi olacak dedi Dara bana dönerek. Eski yuvanı göreceksin. Geçen sene oradaydım. Tamamen yeniden inşa edilmiş. Sonra harita üzerinde bir hattı izledi parmaklarıyla. Oxus nehri boyunca ilerleyerek yüksek dağlara ulaşacaksın. Belki de var olmayan bu geçidi aşacaksın. Zaten ihtiyacın olduğunda da hiç bulunmazlar. Sonra Gandhara'ya varacaksın. Oradan Indus nehri boyunca aşağı doğru ineceksin. Dara Skylax'a döndü. Nereye kadar Skylax? Taksila'ya, Indus nehrinden bütün kervan patikalarının kesiştiği bu şehre ulaşmak 3 gün alır. Patika mı? Yol yok mu? Gerçeği söylemek gerekirse yok efendim. Fakat ülke düzlük ve bu patikaların yerleri belli. Öte yandan ormanlar çok sık. Bir sürü vahşi hayvan ve soyguncu çetesi var. Yanımıza bir grup asker gelmeli. Yamuna nehrine varmadan geçmemiz gereken 5 nehir daha var. Sonra kayıklar ya da sallarla 16 krallığın bulunduğu Ganj Ovası'na ulaşacağız. Bütün bunları nasıl biliyorsun dedi Dara, Skylax'ın yüzüne şaşkınlıkla bakarak. Indus Deltası'nın doğusuna hiç gitmedin ki. Ben de ineklerin hayalini kuruyorum efendim dedi Skylax. Tabii ki sizin adınıza. Dara, Skylax'ı oğullarının ya da kardeşlerinin uğruna en az bir kollarını feda edebilecekleri türden sıkıca kucakladı. Kendi ineklerin olacak Skylax, çocuğa iyi bak. Bana oldukça teklifsiz davranılıyordu. Elçiyi koruyacak 100 kadar asker alabilirsin ama inek çobanlarını korkutmamaya dikkat edin. Ayrıca haritacıları, mimarları ve diğer alışıldık yol arkadaşlarını da yanınıza alıyorsunuz. Harem ağasının neydi ismi? Bu yük iki yönetici için uygun hediyeler hazırlayacak. Fakat çok olmasın. Ne de olsa bütün ülkelerin efendisi olarak onların topraklarına da Bilge Tanrı adına sahibim diye ekledi. Beni memnun etmek için. Dara sonra bana döndü. Benim boyumda olduğunu görünce şaşırmıştım. Onu hep dev gibi düşünmüştüm. Büyük kral gözlerini gözlerime dikti. Sinirlerim tamamıyla boşalmıştı. Bu hafif kırmızı göz kapaklarıyla koyu mavi gözler gözlerime dikilmişken onun gözlerinin içine bakmanın yasak olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmamalısın Cyrus Sipitama, dedi Dara. Sana bir, en fazla iki yıl veriyorum. Bu süre içerisinde Hindistan'ı fethetmek için gerekli her şeyi öğrenmeliyim. Dünyanın öbür ucuna ya da ilk planda Kataya kadar gitmek istiyorum. Emriniz olur efendim, diye karşılık verdim. Hindistan'a kabileme verilecek son hediye gözüyle bakıyorum. Bu nedenle dikkatli, zeki ve araştırmacı olmalısın. Hakikat yolunu vaaz edeceksin. Fakat batılın takipçilerini de tehdit etmemelisin. Dara gayet haklı olarak bu gerçek Zerdüşt'ün hevesinden korkuyordu. Elçisinin dini coşkusu nedeniyle 16 Hint kralını ürkütmek gibi bir niyeti yoktu. Akmayon kralın emrettiği gibi davranacağım. Büyük krala gerçek ismiyle hitap etmek Bilge Tanrı adına yemin etmekle eşdeğerdi. Güzel, dedi Dara ve elini uzattı. Onu öptüm. Bu şekilde soylular sınıfına katıldım. Davet edildiğimde masasında yemek yiyebiliyordum. Ne var ki bunun için hiç davet almadım. Fakat artık sahip olduğum derece oldukça güvenliydi. Pers bir asilzadeydim ve görevimi yaptığım sürece geleceğim garanti altındaydı. 12. ayrımın sonu, sayfa 194.